Sport Time. Sport Time.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Eda Kotanoğlu ana kumandada, Sefa Aktan telefon hattımızda, İzmir Bakırçay Üniversitesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, spor sosyoloğu, değerli konuğumuz, eski milli futbolcu sevgili Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize 2022 yılının son Spor Daima programından sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak başlıyoruz. Aslında bugün sevgili dinleyiciler, dünya çapında bir atleti konuşmak niyetindeydik. Onunla ilgili hazırlıklarımızı da yapmıştık, listeyi de belirlemiştik. Özkan yine çok güzel bir metin de hazırlamıştı. Fakat dün gece aldığımız bir haber, hatta haberler programın konseptini değiştirmemizi de sağladı ve biz 2022 yılında spor dünyasında hayatını kaybeden, ölen ünlüleri konuşalım istedik. Çünkü bu isimlerin içinde hepimizin hayatına değen çok farklı isimler var. Onlarla başlayacağız. Sporcular var, spor anlatıcıları var, spikerler var, gazeteci var, Hıncal Uluç var, Halit Kıvanç var. Bunları bir konuşalım. Sevgiyle, saygıyla yad edelim ve 2022 yılının da böyle bir dökümünü yapalım istedik. Sizin karşınızda canlı yayında. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim.
Sağ ol. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ ol, bizler de iyiyiz. Sağ olasın, yayın öncesinde seninle de haberleştik. Böyle bir 2022 yılında hayatını kaybeden isimler üzerinden gidelim dedik. Sen de bu listemize katkılarda bulundun. Ama istersen en çarpıcı isimle başlayalım. Dün evet. Gelen bir haber, dünya futbolunda bir marka isim Pele. Uzun süredir zaten rahatsızdı ve öldü haberi geldi. Pele ile başlayalım. Pele senden ileri çağrıştırıyordu. Oradan başlayalım hocam.
Yani Pele deyince tabii yani futbol alanında o şaikalar, daha önce de konuşmuş olduğumuz bir işte futbola dair andığımız isimler içerisindeki en önemli isimlerin başında geliyor. Ve burada hakikaten karşımızda öyle bir isim var ki transferine ülkenin en nadide parçası olduğu için izin verilmeyen bir futbolcu var. Yani Brezilya dönemin devlet başkanı Pele'nin yurt dışına çıkmasına izin vermiyor. Pele Brezilya'nın en önemli markasıdır diyor.
Çok kişi de bu tarihsel olayı bilmez. Bunu vurguladığın için teşekkür ediyorum sana. Evet, evet hocam.
Yani şunu merak edebilirler. Ya neden Pele Avrupa'nın herhangi bir kulübünde ya da dünyanın farklı bir ülkesinde oynamadı da sadece Brezilya'da oynadı. Sonra da futbolu bıraktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığının cevabı burada yatıyor. Yani o dönemin Brezilya Devlet Başkanı'nın bizzat Pele'nin yurt dışına çıkmasına izin vermemesi, Pele'nin çok önemli bir marka olması, çok önemli bir değeri olduğu için transferine müsaade etmemesi yatar. Şimdi böyle bir futbolcu var. Hakikaten de işte 4 tane Dünya Kupası'na katılıyor. İşte 58, 62, 66, 70. Bunlar içerisinde 58'de 17 yaşında ve orada hakikaten çok büyük bir başarı gösteriyor ve 58 Dünya Kupası'nı Pele'li Brezilya ilk kez müzesine götürüyor. Ardından 62 Dünya Kupası'nda çok fazla oynayamıyor, sakatlanıyor. O yüzden Dünya Kupası'nı kapatıyor fakat yine Brezilya kupayı kazanıyor. 66'da zaten birinci turda eleniyorlar ve yine Pele sakatlanıyor. Ve o dönemde de şunu hatırlatalım, henüz kırmızı kart uygulaması falan yok futbolda. 70'e kadar bekleyeceğiz kırmızı kart.
O yüzden böyle isimleri biçiyorlar değil mi?
O yüzden de çok sert oynayan takımlar o sertliğinin ödüllendirmesini alıyorlar ve bunun üzerinden yürüyor. 1970 Dünya Kupası'nı ise artık son kez sahaya çıkıyor ve hakikaten de orada o kupanın gelmesindeki en önemli katkı Pele'dir. Ve 3 kez üst üste kazandığı için de Brezilya Jules Rimet Kupası olarak adlandırılan o kupayı kendi müzesine götürür ve ondan sonra da zaten Dünya Kupası'nın dizaynı değişecektir. Tabii. Yani 1974'le beraber biz başka bir Dünya Kupası görmeye başlayacağız. Onu da bizi dinleyenlere hatırlatayım. Yani şimdi çok de böyle doğru. bir boyutu var. Çok yani Pele o yapıyı da ortaya çıkartan önemli bir isim. Ve daha sonra işte bugüne kadar hala kırılamayan, dünyadan çok gol atan futbolcu unvanına sahip. Oynadığı maç sayısıyla, hı-hı. attığı golle. Bunun dışında bizim daha evvel konuştuğumuz, hatırladığım Zafer'e Kaçış'ta bir film
tabii,
var.
Tabii, tabii.
Yani onu da anmak lazım. Gerçekten de orada da çok önemli bir...
Dün hocam birçok programda bu filme de atıf yapıldı. Bizim TRT Spor'da sevgili Hünkar Mutlu da mesela o bizlere göre çok daha genç kuşak olduğu için... Bizim örneğin dedi Pele'nin farkına varmamız, bizim kuşağın farkına varması Zafer'e Kaçış filmiyle olmuştur dedi. Önemli bir tespit yaptı aslında o da kendi kuşağı adına. Sen de bunu vurguluyorsun. Araya girdim, devam edebilirsin.
Yani Zafer'e Kaçış filmi gerçekten çok önemli bir film. Ve Pele ile beraber orada oynayan işte Ardiles önemli futbolculardan bir tanesi. Yine önemli İngiltere'den, çeşitli ülkelerden futbolcular var. İşte Sylvester Stallone gibi bir isim ya, de var orada. Gerçekten çok Michael Caine'in çok önemli isimler var ve hakikaten de futbol adına en önemli filmlerden bir tanesidir ve çok iz bırakmıştır. Ama bunun ötesinde Pele burada da kalmıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bugün futbol gerçekten bu kadar sevildiyse bunun arka planda da Pele'nin çok önemli bir etkisi var. Yani Pele orada Kozmos takımıyla beraber oynar ve bu da çok ses getirir. Yine bize dinleyenlere bir bilgi vereyim. O Kozmos takımında aynı zamanda
Yasin de değil mi? Yasin Özdenak.
Önemli futbolcumuz var. Yasin Özdenak. Evet. Gökman Özdenak'ın kardeşi beraber tabii. Galatasaray'da oynadıktan sonra Yasin oraya gider ve orada hayatını devam ettirir. Yani böyle de ilginç.
Ve o dönemde hocam o dönemde ben hatırlıyorum çocukluğumdan da gazetelerde Pele'nin takım arkadaşı bir Türk diye zaman zaman hep bu bir övünç vesilesi olarak haberlerde yazılı basında aktarılırdı. Güzel de bir duyguydu çok, yani bizler için biz
çocuklar. Bu da çok önemli bir olaydır. son olarak şunu söyleyeyim bir bitireyim. Özellikle Pele için bizle olan bağlantısında yine bugün birazdan konuşacağımız Halit Kıvanç uçamızın da önemli bir yeri var. Yani Halit Kıvanç kendisiyle 1958 Dünya Kupası'nda bir röportaj yapıyor. Yani daha Pele olmadan evvel tabii. yapılan bir röportaj bu. Ve o röportaj sonrasında Pele'nin işte dünya çapında bir futbolcu olması gündeme geldiğinde yani Halit Kıvanç kendisiyle röportaj yapan ilk isim olma ünvanlara sahip olduğu için aradan geçtikten bir 4 sene sonra yeniden röportaj için gittiğinde içeri alınmazken işte kendisinin fotoğrafını gösterdi. Hatta bu da anlatıldı dün akşam.
Tabii.
Yani o fotoğrafı gösterdi ve kendisini hemen içeri aldılar. Yani Halit Kıvanç'ı dahil ederler ve orada uzun bir solukta tekrar sohbet devam eder. Yani
çünkü Pele'de de bir ahde vefa duygusuyla hemen değil mi ona sahip çıkma.
Çünkü kendisiyle ilk kez böyle bir röportaj yapan gazeteci Türkiye'den Halit Kıvanç ustamız çıkıyor. Yani bu da çok önemli bir durum.
Çok çok güzel kesişimler bunlar hocam. Çok değerli hatırlatmaların oldu. Sen biraz soluklan. Özkan'la devam edelim. Hakikaten biz de farklı programlarda Dünya Kupası Katar özel programında hem Halit Kıvanç'ı anarken hem Pele'ye atıf yaparken hocamızın aktardığı bu anekdotları uzun uzun konuşmuştuk. Yani 17 yaşında bir kenarda yüzüne bile bakılmayan bir isimle bir belediye otobüsünde mi bir stada giderken mi karşılaşan Halit Kıvanç onunla röportaj yapıyor ve o hakikaten dünyanın en büyük futbolcusu oluyor.
Daha sonra tabii ki farklı dünya kupalarında rahmetli Metin Oktay'ı da analım. Onunla birlikte tabii. gittikleri zaman hem Metin Oktay hem Halit Kıvanç üçlüyü düşünebiliyor musunuz? Pele oturup uzun uzun sohbet ediyorlar. Ben kendi açımdan biraz Pele'ye bakayım. Hı hı. Mesela ben Pele ismini ilk kez babamdan duydum. Babamın hiç futbolla alakası yoktu. Ama esmer çocukları Pele diye severdim.
Ya.
Kendi kendime dedim ki bu kadar uzak bir karakter bile
baba böyle severdi. Evet, ne kadar güzel. Yani, rahmet olsun rahmetli analım babaydı.
Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Diyeceğim dedim ki bu kadar uzak bir karakter bir çocuğa böyle yaklaşıyorsa Pele kimdir sorusunun peşine takıldım ki karşıma neler çıktı.
O soru beni bugünlere kadar getirdi ne güzel diyorsun.
Devamı da şöyle bir şey var. Hocamın da belirttiği gibi hani dışarıya transferin izin verilmemesinin temellerini şöyle oluşturuyor o dönemin başkanı. Milli servet deniyor kendisine. Hmm. Dolayısıyla bir dışarıya transferi söz konusu değil. Bir başka özelliği yine hocam belirtti. Biraz daha açayım onu. Yani bir başka kıtaya futbolu öğretmek için bir enstrüman. Yine kendisi. Dolayısıyla filmlerde oynadı. O kadar çok yer onu kabullendi ki mesela bir dönem çok fazlasıyla söylenirdi. Bir klişeydi belki ama çok da doğru, içi dolu bir cümleydi bu. Dünyada herkes iki kişiyi tanıyordu. Biri Pele, diğeri Muhammed Ali'ydi. Hmm. Yani bütün dünya insanını sporda seslenebilmiş iki isimdi. Ve bir başka özelliği, futbolcular gözüyle bir özelliğinden bahsedeyim. Komple bir futbolcuydu. Komple futbolcu şu demek. Yani farklı mevkilerde de oynasanız onun altından kalkabilecek.
Kaleciliğinin de çok iyi olduğu söylenir.
Zaten yani. Şeyde Brezilya'da bir Pele kupası var. Pele bütün o kupalarda kaleci olarak mesela forma giydi. Bakıyorsunuz küçük görüntüler var çok kısa ama. Ya ciddi ciddi bu adamın kalecilik yaptığını bile görüyorsunuz. Yani sahanın her yerini oynatabilecek bir komple yapısı olduğu söylenir. Mesela çok önemli, mesela Messi libero olarak düşünmek biraz zordur. Yani komplelik açısından Van Basten de biraz öyleydi. İşte demek istediğim biraz da böyle bakılır futbolcular içerisinde. Dolayısıyla bir fenomen, gol sevinci bile ciddi bir şeydir böyle. Yani çok anlatılır. 70 Dünya Kupası mesela oynanan en iyi kupa olarak hatırlanır. Çünkü o dönemi Brezilya'sı. Hatta 58'deki takımla 70'teki takımı sürekli Pele karşılaştırır. Acaba oynasaydı kim yenerdi diye. 58'e atıfta bulunur. 58 daha kaliteliydi der mesela.
Pele bunu söyler.
Evet, çünkü yani. Garinca vardı, Didi vardı, işte bir dönem Türkiye'ye gelen.
Fenerbahçe'nin daha
sonra. Baba vardı, işte ne bileyim ben birçok isim vardı der. O takım farklı bir yere koyar. Dolayısıyla bir spor elçisidir. Dünyanın her yerine gitti geldi. Türkiye'ye de geldi Fenerbahçe.
Çok tabii.
Fenerbahçe ile karşı karşıya oynandı. Türk izleyicisi onu gördü. Dolayısıyla bir dönem, özellikle şöyle bitireyim cümlemi. Biz henüz genç takımlardayken, ortaya Maradona'lar ve daha sonra gelecek kuşak gelmeden, yani bir rakibinin olmadığı, olmasında son derece zor olduğu, çok çok üst bir çıta olarak sürekli olarak bizden bahsedilirdi. Hatta bizim antrenman yaptığımız yerde Ankara Gücü'nde hemen arka şeyde böyle duvarlarda onun resimlerini görürdük. İşte o dönemin gazeteleri bir takım şeyler yapmış, böyle illüstrasyonlar. Yani topa nasıl kafa vurulması gerektiğini böyle parmağıyla gösterir. Biz de topa kafa vururken evet, Pele bu böyle gösterdiğine göre böyle olmalı diye kendi kendimize bir takım çıkarımlarda bulunurduk. Bizim hayatımıza bir şekilde dokundu yani.
1970'lerde ben çocuk dergilerine çok böyle ilgiliydim. Yani bütün dergileri, Milliyet Çocuk vardı, sonra Tercüman Çocuk
çok keyifliydi
çıktı.
Ben de öyle.
Mesela Milliyet Çocuk dergisinde bir sayfası Pele çizgilerle nasıl gol atıldığını öğretir diye kendi gollerini böyle çizgilerle anlattığı bir sayfa vardı. Onu o dergiden böyle eni konu keserdim. 50 sayı, 100 sayı artık ne kadar sürdüyse. Şunu soracağım sana.
Buyurun.
Biz bunu Katar özel programında da konuştuk. Pele'nin gerçek adı aslında Pele değil. Pele nereden geliyordu? Hani bir topa.
Yani o vurarken çıkan bir ses var. Pele Pele diye. Dolayısıyla ona benzettikleri için böyle bir yakıştırma yapıyorlar.
Brezilya'da, Latin Amerika'da buradan geliyor.
Yani onların da kendilerine göre bir espri anlayışı var anladığım kadarıyla. Ve o ona yakıştırılıyor. Dolayısıyla şey, yani bir de kendi ülkesinde bile yani bile derken yani kendi ülkesinde bambaşka bir yerde zaten.
Tabii.
İşte en son Katar'da da gördük. Hasta olmasından dolayı işte resimlerini tıpkı şey gibi Maradona örneğinde olduğu gibi. İnanılmaz saygı var. Ben mesela dün Zico'nun açıklamalarını gördük. Zico beyaz Pele denir mesela. Onun tabii devamı olarak gözükür. Yani gerçekten yani bir insanın böyle bir çöküş anını görüyorsunuz. O kadar etkilenmiş. Konuşmakta zorlandı. Çünkü birlikte sahaya çıktılar. Karşılıklı futbol oynadılar. Zico'nun çok genç olduğu dönem artık Pele'nin
olgunluk
noktalama
döneminde.
Hatta öyle şeyler oldu ki 90'larda, son cümle olarak onu söyleyeyim. Yani her ne pahasına olursa olsun bizimle birle oyna diye o şöhretler karmasında çıktı, oynadı. Yine bir takım esnaflar.
O sahada durman yeter bizim. O
yani
olur,
çok
bize
çok farklı
diye
bir figür.
Hocamın da detaylandırdığı Halit Kıvanç'la ilgili de neler söylemek istersin? O da şimdi bizim çok mesleğimizin en üst mertebeleri.
Çok büyük şans. Halit Kıvanç şunu da devam eder. İşte 58'de bu inanılmaz röportaj gerçekleşir. 62 olur. 62 içinde gidilmesi gerekir. Tam Pele oynayacaktır. Sakatlanır. Yerine düşünülen isim hiçbir şekilde gündemde değildir. Amarildo diye bir oyuncu. Çıkar neredeyse kupayı almak için çok ciddi bir katkı yapar. Dolayısıyla röportaj anlamında böyle biraz da o anlamda sadece. geride kalır ama 70 zaten pik yaptığı dönemdir. Halit Kıvanç Usta da zaten bunların hepsinde bulundu.
Onunla ilgili yani Halit Kıvanç'ın da sırf Pele değil birçok dünya spor organizasyonlarında inanılmaz anıları.
Hatta Tansu Polatkan bizimle birlikte olduğu zaman söyledi ya 19 Mayıs'ına gidiyor, Mayıs'larına gidiyorlar ve bir maça çıkmak üzereler. O zaman Tansu Polatkan bir futbolcu fakat şeyden hoparlörden bir ses geliyor.
Maçı anlatan isim Halit Kıvanç ve 4 yıl sonra TRT kapısından içeri giriyor Tansu Polatkan da Halit Kıvanç gibi bir ustayla maç anlattım
74
ben diyor.
Dünya
hani biri bana bunun olacağını söyleseydi inanmazdım. Biliyor muydun bu hikayeyi Ahmet Hocam?
Yok sizden şu anda duyuyorum.
Yani çok enteresan değil mi? Bunlar çok kıymetli emekler. Ahmet Hocam şimdi Pele'yi Halit Kıvanç'ı sevgiyle saygıyla analım.
Pele'yle ilgili bir şey daha söyleyebilir miyim?
Lütfen. Lütfen.
Yani iletişim açısından da bir şey söylememiz bizde fayda var. Bence onun da önemli olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Yani Pele'nin futbol oynadığı dönemde iletişim olanakları bu kadar gelişmemişti. Yani tabii. Biz Pele'yi sonradan öğrendik. İşte özellikle Zafer'e Kaçış filmi, tabii. Sonradan gösterilen filmler ve o dönemin sizin az önce söylediğiniz rahmetli olan babalarımız, benim babam da aynı şekildeydi. Yani onu sinemalarda seyrediyorlar. Tabii. Yani o filmler, o oynanan Dünya Kupası karşılaşmaları çeşitli mücadele sinemalarda seyrediyorlar ve Pele bu dönemin efsanesi.
Yeah.
Yani biz Maradona üzerinden konuştuğumuzda hatırlarsanız Maradona ama televizyon döneminin efsanesi. Tabii. Şimdi işte Messi'ler sosyal medya döneminin efsanesi. Yani farklı kuşaklardan söz ettiğimizi ama bunun karşısında gerçekten de çok büyük izler bırakan bir oyuncu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız ki bugün ölümünün ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi Brezilya'da.
Tabii. Hocam buradan hemen o zaman şuraya geçelim. Hıncal Uluç'u da konuşalım. O da Türk evet. spor medya tarihinde çok kıymetli emekleri olan bir isimdi. Zaman zaman ters köşe yazıları olurdu. İşte belirli kesimleri biraz rahatsız ederdi üslubu. Ama ben Hıncal Uluç'un yazılarından çok şey öğrenmiş bir spor sever olarak kendimi tanımlarım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Şimdi Hıncal Uluç açıkçası şunu söylemek lazım. Farklı spor dallarını bilen, takip eden, Türkiye'deki hani az sayıdaki insandan, az sayıdaki gazeteciden bir tanesiydi. Önce onu bir söylemek lazım.
Çok önemli i̇yi bu değil eğitimi, mi? Çok önemli. Evet.
İyi bir eğitimi olan. Evet. Yani bu anlamda da dünyayla o dünyada olup bitenleri de takip eden isimlerden bir tanesi. Zaten böyle olduğu için de çok farklı alanlarda yazan çizen bir kişiydi. Yani öyle sadece işte ben politika yazayım, magazin yazayım ya da işte bu öyle bir adam değildi. Gerçekten çok farklı insanlarla temas ettiği için kültürel sermayesi de çok kuvvetliydi.
Sanki biraz da her şeyi çok iyi bilmenin bir üst perdeden konuşma tavrı da oluyordu zaman zaman. Hani bunu da anlamak
o da
lazım.
Vardı. O bazen rahatsız da ediyordu ama mesela şunu ben çok iyi hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. O Sarı Kırmızı Kaşkol kitabı sonrasında onun ortaya koyduklarıyla aslında biz bugün farklı bir aşamadayız. Yani bir zamanlar
tuttuğu işte takımı beyan edebilen gazetecilik akımı aslında onun o net duruşuyla başlamıştır.
Tabii öyle başladı. Yani ondan önce öyle değildi. Yani tabii. Açıkçası işte Galatasaraylı futbolcu milli takımında çalıştıran rahmetli Coşkun Özer'e gidip Fenerbahçe'yi de yazardı. İşte Fenerbahçeli milli futbolcu Can Bartu gelip Galatasaray'ı da yazardı. İşte bir Beşiktaşlı milli futbolcu da kalkıp Galatasaray'da Beşiktaş Trabzon'u yazardı.
Bugün de yazıyorlar, yazsınlar da ayrıca da ama en azından bunu bir o açıyla aktardığını biliyoruz artık. Kimin aktardığını değil mi?
Ama burada şöyle bir durum var. Artık ne yazık ki pek de yazamıyorlar. Hmm. Yorumlayamıyorlardı. Yani öyle bir durum söz konusu oldu. Yani bu yapı değişti.
Anladım.
Ne yazık ki bu yapı değişti.
Bu içeriği başka bir programda konuşalım. Gene isimler üzerinden gidelim.
Konuşalım. Bu çok önemli bir durum. Çünkü bu durum beraberinde aslında Türkiye'deki o şiddet ve o fanatizm meselesinin de arka planda önemli bir yer tutuyor.
Hocam yine dün ajanslara düşen bir haber. Ben hakikaten çok üzüldüm. Nejat Kök hani Hıncal Uluç'la da ilintilidir. Mesela Hıncal Uluç birçok yazısında Nejat Kök'e de atıf yapardı. Cüneyt Koryüre'ye atıf yapardı. Türkiye'de atletizmin temellerinde bu iki isim vardır diye. Nejat Kök de 82 yaşında hayatını kaybediyor. Özkan'dan biraz onunla ilgili görüşleri alalım. Senin de Nejat Kök'le ilgili fikirlerini dinlemek isterim.
Şimdi Hıncal Uluç'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Tabii. Ondan duydum, beni etkileyen hakikaten farklı bir yorumu vardı. Dedi ki ülkenizde hani bir olimpiyat olsa. Olimpiyatı sadece seyretmek farklı branşlar olduğu için biraz da o branşları da bilen bir topluluğun o olimpiyatı seyretmesi çok önemlidir dedi. Yani diyelim ki badminton oynanacak ama bir badminton kültürü olmayınca tabii hani sayı nasıl oluyor vesairesi falan bayağı bir canınızı sıkabilir. Dolayısıyla sporun farklı alanlarıyla da ilgilenirseniz ciddi bir izleyici konumuna gelebilirsiniz diye de uzun uzun bahsetmişti. Belki benim de mesela futbolun dışında birçok şeye merak salmam da biraz...
Yine bu hatırlatmanın da payı vardır diyorsun.
Var, kesinlikle var. Nejat Köke gelince çok değerli bir isim. Yani televizyonda izlediğimiz atletizm yarışmalarının birçoğunda kendisi bir istatistik otoritesi olarak ki Avrupa Birliği'nde de böyle bir yeri vardı. Onursal üyesiydi. Uzun yıllar görev yaptı. Yani resmi bir istatistikçi. Dolayısıyla atletizmi anlamlandırmamızdaki bu istatistiğin önemini bize bir şekilde verdi.
Çok önemli.
Dolayısıyla yani bir takım dereceler var ama onların bir de farklı yıllarla karşılaştırmaları var. O atletlerin, o sporcuların gelişim süreçleriyle ilgili fikirler alabiliyorsunuz. İstatistik tabii ki çok önemli bir veri. Spordaki istatistik de ciddi, çok daha ciddi çünkü çok ince noktalara değiniyor. Bu anlamda yani profesyonel isimlerden bir tanesi çok da büyük işini yaptığı zaman saygı gördü ve yine anlatımıyla mesela çok anlaşılır da söylerdi böyle bir karmaşık konuyu ve biz onunla ilgili bambaşka bir noktayı da algılamaya başladık.
Sakin, dingin, tane tane, çok hafif gevrek sesiyle böyle anlatırdı.
Sen çok güzel tarif ettin biraz sesle ilgili şu profesyonel olduğun için. Bu benim aklıma gelmedi. Hakikaten öyle. Yani biz Nejat Kök'ü dinlerken çok profesyonel bilgiler alıyorduk ama anlıyorduk. Yani bize söyleneni direkt olarak aktarabiliyordu. Birçok şampiyona da hangi branş olursa olsun yani şey atletizmin içerisinde çok güzel bir anlatımı vardı. Yine ismini bahsettiğimiz Cüneyt Koryürek gibi bir ikili oluşturdukları zaman yani hele bir de çok keyifli bir 100 metre varsa bir 10 bin metre varsa hani tek kelimeyle tadından yenmezdi. Dolayısıyla çok keyif alırdık.
Sen neler dersin Ahmet Hocam Nejat Kök'le ilgili?
Vallahi ben hemen Özkan Bey'in söylediğinin yanına bir kişiyi daha ekleyeyim. O da rahmetli oldu. TRT'nin unutulmaz spikerlerinden Kenan Onuk.
Tabii, tabii.
Hani bu kadro içerisinde o da çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü onun sunduğu programlar içerisinde özellikle bu iki isim Nejat Kök de orada çok fazlasıyla yer alırdı. Ve gerçekten de Türkiye'de atletizm yani bütün sporların ana branşı sayılan atletizm üzerinde bu kadar yetkin olan bir elin parmaklarını geçmeyecek isimlerden bir tanesi Nejat Köktür. Diğeri Cüneyt Koryürek.
Koryürek.
Ve işte Hıncal Uluç da bunlardan biriydi. Kenan Oluk da bunlardan biriydi. Yani ve bu insanlar zaten birbirinin etrafında birlikteydiler. Sürekli olarak o programları yapıyorlardı. Oralarda bize o bilgileri veriyorlardı. Ve gerçekten de yani söylediğiniz gibi o ses gerçekten çok etkileyiciydi. Ben de unutmam o sesi.
Değil mi? Yani, değil mi? Kulaklarımızdadır o ses.
O ses tonu, konuşma tarzı, verdiği bilgiler çok çok etkileyiciydi. Yani unutulacak bir şey değil. Gerçekten hepimizin hayatında, hepimizin toplumsal, kişisel tarihimizde de, toplumsal tarihimizde de iz bırakan insanlar bunlar. Yani o yüzden gerçekten rahmetle ve şükranla anıyoruz yaptıklarını.
Çok doğru. Kenan Onuk'un çok erken ölümünün ardından Hıncal Uluç'un da çok hüzünlü yazıları hala benim aklımdadır. Çok erken. Bir kaybımız da sevgili hocam gene dün ajanslara düşen bir isim Dünya Baltacıoğlu. Soyadını belki bizler de çok bilmezdik ama o siyah beyaz hatta işte ilk renklendiği TRT'nin dönemlerinde voleybol maçlarında, voleybol maç özetlerinde dünyanın smaçı diye ben bu tamlamayı defalarca duydum. Bir voleybolcu Dünya Baltacıoğlu o da 67 yaşında ölüyor, aramızdan ayrılıyor. Dünya Baltacıoğlu'yla da ilgili senin zihninde neler var, neler aktarmak istersin?
Yani o söylediğiniz cümle hepimizin kafasında bir şeyler uyandırır, kulaklarında kalan cümleler bunlar. Yani bazen işte bence mikrofonun başındaki ismin isimlerin ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi bu. Yani az önce konuştuğumuz Halit Kıvanç örneğinde olduğu gibi. Hı hı. Yani çünkü orada siz özellikle de bu radyonun daha kıymetli olması meselesine biraz daha vurguda da bulunayım. Yani bu açıdan radyo o bütün dünyayı bizim önümüze getirdiği için o yani görsek de görmesek de dünyanın smacı cümlesi hakikaten çok etkileyiciydi. ve hakikaten de kafamızda bir yerlerde kaldı. Ama gerçekten çok erken bir ölüm. Onu söylemek lazım. Yani 67 düşündüğümüz zaman aslında Türkiye'de standartların artık kadınlarda 78, erkeklerde 76'ya geldiğinde ortalama yaşam ömrünün bir hayli altında.
Hele bir sporcu için değil mi? Hani sporcular evet, daha iyi beslenir daha.
Sporcu için bu bayağı altında olan bir şey. Ama yani ne yazık ki belki de şunu yapmak lazım. Bu her yılın sonunda bütün bunları konuşmanın ötesine geçip bu sporcularımıza öyle önümüzdeki işte artık Cumhuriyet'in 100. yılı geliyor. Yani bu sporcularımızla ilgili belki de bütün federasyonların eski milli sporcularını Türkiye'nin üst düzey katkı koyan bu sporcularla ilgili belki böyle bir şey hazırlaması. Yani bir sözlü tarih çalışması olabilir, bir bellek çalışması olabilir. Ya bunları ölümsüz hale dönüştürmesi bence çok önem arz edecek gibi
geliyor. Çok güzel bir öneride bulunuyorsun. Programımız aracılığıyla da bunu da dillendirmiş olalım. Hakikaten çok önemli. Yine sen hattasın. Son 5 dakikadayız. Özkan bakalım dünya ile ilgili neler söyleyecek?
Şimdi dünya dediğimiz zaman mesela biz o zaman yine gençliğimiz çok yaşımızın ufak olduğu dönem bir kere isim olarak dikkatimizi çekmişti. Yani dünya böyle bir isme çok karşılaştığımız bir isim değildi. İlk önce buna bir kulak verdik. Devamında zaten söylediğin sesleri duyduk. Ve inanılmaz Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki o maçlarda sürekli bahsedilen bir oyunculardan bir tanesiydi. Daha sonra kendisini takip ettik tabii ki basından. Her maça gidemiyorduk çünkü o zaman. Kısa özetleri seyrediyorduk televizyondan. İtalya'ya transfer oldu. Orada çok ciddi başarılar kazandı. İşte bir takım ödüller aldı. Ama dünya demek smaç demekti. Yeah. İşte onun smaçıyla yine senin belirttiğin gibi bir devre hakikaten damgasını vurdu. Ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden bir tanesi. Hocamın dediği gibi de hakikaten biraz erken bir kayıp ama yani böyle bir durum var. Türk voleybolunda ismini yani altın harfler çok bir klişedir
ama bazen de klişeler gerçeği ifade
öyle,
eder.
Gerçekten öyle bir iz bıraktı.
Çocuklarım ufakken ben de hani birçok spor karşılaşmasını televizyondan da takip etmeyi severdim. Onlar da tabii anne babalarından ne görürlerse genellikle çocuklar onu yaparlar. Ve dünya tabii artık voleybolu bırakmıştı ama bizden başka sporcuların sert smaçlarında ben de espri yapardım. Topu kırdın o kadar bizde hızlı duvardır. Vurdun diye.
Şimdi bir şey hakikaten öyle bir şey anlatmayayım dedim ama anlatacağım. Şimdi biz Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bir voleybol maçına gittik. Dünyada oynuyordu yani. Dolayısıyla yanımda da eniştem var. Bir şekilde benim de karnım acıktı çocuğum. Ona dedim ki ben karnım acıktı bir sandviç alabilir miyiz gibi bir cümle söyledim. Fakat o kadar maça konsantre olmuş ki. Dolayısıyla o maç oynandı bitti gitti falan.
Ne sandviç ne karnım acıktı.
Dünyanın bende biraz öyle de bir şeyi var, hatırası var. Allah rahmet eylesin.
Evet.
Öyle aklıma geldi.
Bu isimlerin hepsini sevgiyle saygıyla analım. Yine sevgili dinleyiciler çıkardığımız listede yılın başında çok talihsiz bir olayla kaybettiğimiz Konya sporlu futbolcu Ahmet Çalık Süper Lig Ahmet Çalık sezonu olarak anılmıştı. Şenol Birol vardı, Beşiktaşlı eski futbolcu. Evet. Aslında Şenol Birol Ölmez var. Birol birinin ismi soy ismi ikiliden Şenol Birol. Audun Hamdal Norveçli, Anton Arrieta İspanyol eski futbolcu, Uwe Seller Alman milli takımın eski futbolcusu, Naci Erdem aynı şekilde.
Eski Fenerbahçe efsanesi.
Evet.
Fevzi
Zemzem. Buldozer lakaplı efsanevi.
Evet, görme şansım oldu.
Onu da çok iyi bilirsin.
Yani özellikle İzmir çok fazla bu olayın üzerinde durdu ki çok önemli bir isim onun orası için.
Hocam bugün de bize ayrılan sürenin sonundayız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
Rica ederim.
Sağ ol, var ol.
Bu yılı geride bırakırken bütün bu ölmüş sporculara tekrar rahmet dileyelim.
Tabii.
Güzel, huzurlu, mutlu, barış içinde bir yıl ve Cumhuriyet'in 100. yılı olması hasebiyle de çok daha özel bir yıl olacağını şimdiden bütün dinleyenlerimize duyurmuş olalım.
Hepimize güzellikler getirsin 2023 diyelim. Sana teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere.
Rica ederim. Görüşmek üzere.
Özkan'cığım son 30 saniye.
O zaman hemen yine Pele ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Brezilya'da şöyle bir inanç vardır. Yani futbol topuyla neredeyse bir olan, o kadar çok yetenekli, estetik becerileri olan kişilere melandro denir. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Derler ki müzikte 50'ler Elvis Presley'in ölümüyle bitmiştir. Galiba bu melandro geleneği de Pele ile birlikte biraz yok olmaya başladı.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan 2022 yılının 52. programından bu haftalıkta bu kadar. 2022 yılının son programından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice seneler diliyoruz. Tüm dünyadaki yurttaşlarımıza ve tüm dünya insanlarına haftaya görüşebilmek dileğiyle halas maladık.
Spor Daima. Spor Daima.